Ayrım 21. Ölüler Bekler. Dido Sotiriu. Sayfa 263. Niovi esasında ona yardım etmeye çalışıyordu. Ino'ya nasıl davranacağımı bilmiyorum. Öyle zamanlar oluyor ki ortaya çıkması için onu zorlayan bir zenginliğe sahip olduğunu görüyorum. Bazen de kendisinin boş, bomboş olduğu izlenimini alıyorum. Onda neyin eksik olduğunu anlayamıyorsun. Elektrik tesisleri mi yoksa cereyanın kendisi mi? Kendisini sarmalayan karanlık karşısında şaşırıyor, umutsuzlanıyor, hiddetleniyordu. Problemleriyle ilgilendiğimizi gördüğünde ise bize kızıyordu. Hepinizin benimle ilgilenmeniz hoşuma gitmiyor. Kendisini dost ve düşmanlarından koruduğuna inandığı yapmacıklı bir umursamazlığı benimsemişti. Samimiyet ve duygusallıkları önlemek için herkese bir mesafe koyuyordu. Davranışındaki bu soğukluk acıdan örülmüştü. Ne var ki güzelliği ve de doğal asaleti kendisini tanıyanlarda kuvvetli duygusal yakınlaşmalara neden oluyordu. Annem Ino'ya karşı bir suçluluk hissetmekteydi. Yanından ayrılmasına müsaade etmek de kendisine karşı haksız bir şekilde davranmış olduğuna inanıyordu. Ino'nun eve dönmesi ailenin ekonomik durumuna yeni bir problem eklemiş oldu. Ve biraz sonra durum daha da kötüleşti. 2 ay sonra Stefo da döndü. İngiltere'den gemici torbasında bir iki ucuz hediye ve bol karamsarlıkla işsiz olarak geldi. Çekingen ve ürkek, bıyıksız bir erkek çocuğu olarak gitmiş ve şimdi de adaleli kollarında gemici ipi gibi kalın damarları olan, göğsü kuvvetli ve gergin, kelimenin tam anlamıyla sert bir erkek olarak dönmüştü. Yalnız yüzü hep hayret dolu, iki iyi niyetli gözüyle çocukça bir tazelik taşıyordu. Kocaman kollarıyla zapzayıf annemizi kucakladığında onun parçalanıp dağılacağından korktuk. Her ikisi mutluluktan ağlıyor, acı ve hasret dolu sözler mırıldanıyorlardı. Sana İngiltere Merkez Bankası'nın tüm altınını getirip al be anne de işleri ayarla diyebilmeyi öylesine isterdim ki. Ama bak işte cebi boş, beş parasız çıka geldim sana. Neler söylüyorsun sen yavrum? Sen bana arzuladığım tek altını, seni tekrar kucaklayabilme mutluluğunu getirdin. Yaşlı gözlerini bunca sağa sola savrulma yıllarından sonra gene etrafında toplanmış bulunan bütün çocuklarına gezdirdi ve mutluluk içinde bizleri gösterdi. Nazar değmesin, piliçlerimi görüyor musunuz? Hangi piliç be koca karı? Bunların hepsi körpecik yarkadır. Niovi coşkuyla haykırdı. May kümesine bin yaşa! Niovi hala kendisi giderken bırakmış olduğu ufacık kızmış gibi Stefo onu kollarından yakalayarak yukarıya doğru çekmeye çalıştı. ''Sen hiç akıllanmayacak mısın be?'' Sonra da Ino ile bana döndü. ''Sizler hala bekar mısınız yahu? Yani Yunanistan'daki delikanlılar kör mü yoksa zevkleri mi körlendi?'' ''Ben masaldaki prensi bekliyorum.'' diye Ino yanıtladı. Belki de yalan söylemiyordu. İlk kez olarak Riri de gelmiş ve beraberinde bebeğini de getirmişti. Stefo bebek kızı kollarını aldı, onunla biraz oynadı ve ellerine gümüş bir çıngırağı iliştirdikten sonra da onu güzel pembe bir battaniye ile örttü. Gerçek neşeyi sadece çocuklarda bulabilir insan. Bak ki biz yaşlanmış isek de hala bir ev kurabilmiş değiliz. Riri Stefo'nun söylediklerini onaylıyor gibi başını sallamakta ise de kendisine şaşkın bir hali vardı. Bebeğine neden pembe değil de beyaz hırka giydirdiği ve de büyük kızı dün 2 kez büyük abdeste çıkmış olduğu halde kaynanasına çocuğa pirinç lapası vermesini tembihleyeceğine, mısır özü pişirmesini tembihlemiş olduğu nedeniyle kocası evde korkunç bir kavga çıkarmıştı. Zisis ile tanışmasına sıra geldiğinde Stefos onu araştıran bir gözden ziyade şaşkınlıkla süzdü. Kim olduğunu tahmin ediyorum. Niovi atıldı. ''Sana tanıştırmadığım için kabahat bende ama Maya ailesinin o sonu gelmez heyecanlarının yaratmış olduğu melodramatik curcuna içinde.'' Zisis'in iştenlikle uzattığı eli Stefo aynı iştenlikle yakaladı. ''Arkadaşım bizim ihtiyarın mektuplarından seni öylesine iyi tanıyorum ki sana Londra'da da rastlasam ilk bakışta kim olduğunu anlayacaktım.'' Annem mutluluk içinde mutfaktan şarap ile nefis kızarmış patatesli mis kokulu fırın etini taşıyıp duruyordu. Son anda tabaklarla bardakların hepimize yetmeyeceğini anladı. Mutfağın penceresini açarak komşumuz Kiria Zoe'den eksiklerimizi tamamlayıp tamamlayamayacağını sordu. Memnuniyetle. Yandaki evden Kirya Zoe'nin sesi duyuldu ve kendisi de aynı isteği ileriki ve daha ileriki komşu kadınlara iletti. Biraz sonra da ellerinde tabak ve bardaklar, yeni gelmiş oğlan çocuğu tanıma merakı içinde birkaç kadın çıkageldi. Gelenler kendilerine sunulan bir bardak şarabı içerken de gözünüz aydın demeyi ihmal etmiyorlardı. Komşu Kirya Zoe'nin etine dolgun, ele avuca sığmaz, çapkın tavırlı kızını görünce Stefan'ın gözleri açıldı. Hemen de anneme fısıldadı. Nah işte, oğluna tam uygun bir kız. Bizimle yemeğe tutsana onu. Ama da acelecisin ha. Bırak sen. Aslanım için benim düşündüğüm pek çok gelin var. Yemek sırasında keyif tam kıvamını buldu. Stefo kısa zamanda pek çok şeyi öğrenmeye çalışıyordu. Bir an için gözleri buğulandı. Bir ara işsiz olarak dönmüş olduğu için durumu izah etme gereğini duydu. Tüm gemiler rıhtımda bağlı duruyor. Ülkeler kendi içlerine kapanıyor ve gümrük duvarlarını yükseltiyorlar. Ölüm tüccarlarından başkasının çalışmasına imkan yok. Bomba ile top nakliyatına girersen ekmek bulursun. Ama herkes hayatını kumarda oynamaktan da korkuyor. Niovi sorgulayıcı bakışlarla ona bakıyordu. Girip çıktığım bunca dış ülkede zamanını boşa geçirmediğini görüyorum. Başımıza şimdi neleri örmeye çalıştıklarını anlaması için insanın pek o kadar da akıllı olması şart değil ki. Zisis hafif alaycı bir eda ile konuya girdi. O kadar da değil. Biz de buralarda mutlu olmadığımızı söyleyemeyiz. Öylesine mutluyuz ki tüm önemli mallarımızı Führer'e gönderiyor ve ondan da karşılık olarak bizi eğlendirmeleri ve kafeslerimizi süslemeleri için tap tatlı kanaryacıklar alıyoruz. Ino sinirlendi. Allah'ınızı severseniz gene politikaya başlamayın be çocuklar. Bu konulardan gına geldi artık. Yani ekmek ve yaşam konumuzu tartışmamızı sen politik olarak mı değerlendiriyorsun? Niovi alaycı bir tavırla ekledi. Biliyor musun Stefo? İno ayda 1000 drahmi çıkardığı için kendisini güvencede hissediyor. Annem oluşmakta olan kardeş kavgasını önleme amacıyla işi alaya aldı. Niovi de artık kendine yeter durumdadır. Hem çalışıyor hem de tahsiline devam ediyor. Ben de bugüne bugün sürekli mağdurem Aliki'nin hep kapattığı sabit zararı olan bir iş kadınıyım. Aferin dişilerimize be, aferin. Gerçekten de sizlerin erkeklerden daha iyi kıvırdığınızı öne süren babam haklı. Yani anlaşılıyor ki bundan böyle bu kovanda çalışmayan tek arı ben olacağım. Stefan'ın eve döndüğü o ilk gece neşeli ve güzel geçti. Ama daha ikinci günden beri gene dırdırlanmaya, umudunu yitirmeye ve de şaşırmaya başladı. Ana, galiba sizlere uzun süre için yük olacağım. Sendikama gittim. Limanda en ufak bir faaliyet yok. Çökeceğim. Harçlıksız yaşamaya alışmadım. Bir de beraberimde para getirdiğimi zannedip de bana o gözle bakan kızlar var. Annem kendisini teselli ediyor ve sabretmesini istiyordu. Ancak Niovi anneme çıkıştı. Şımartma onu, çocuk değil o. Gerçeği soğukkanlılıkla karşılamasını öğrenmesi gerek. Bırak da Zisis ile onu toparlayalım. Stefan'ın mayası iyi. Aradan çok geçmeden bir gün Stefan'ın şöyle konuştuğunu duydum. Benim o eski kişiliğim ile hesaplaşmak istiyorum. O eski kızgınlık ve patlamalarımın kimine faydası oldu ki? İnsan ancak çaba sarf ederek daha iyi bir yaşamı elde edebilir. Zisis'in davranışına, bilgi ve zekasına hayrandı ve bunu da anneme aktarmaktan geri kalmıyordu. Esaslı çocuk, senin tekne kazıntın yarınki kocasını çok iyi seçti. Biraz havalarda yürüyor, o kadar. Aklı bende olsaydı hayata biraz daha pratik bir gözle bakacaktım. Yarı pabuçla kalmayacaktım. Sonra bir gün Zisis'in diktatörlüğe karşı olan diğer üniversitelilerle beraber olduğunu ve bu nedenle de sürgün edilmesi ihtimali olduğunu öğrendiğinde tam şaşırdı. Zisis'e ne oluyor yahu? Annem gülümsedi ve umursamaz bir tavırla omuz silkti. Olağan şeyler, ışıklandırmayı isteyenlerde böyle şeyler olur. Ne ışıklandırılmaktan söz ediyorsun be koca karı? Hepiniz burada birer bilmece kesildiniz. Stefo şüphelerinin hepsinin giderilmesini çok istediyse de fazla sormamayı yeğledi. Bir şeyler sezinliyor, bu da paniğe kapılmasına yetiyordu. Zisis'ten uzak durmaya başladı ve Niovi'yi de ondan uzaklaştırmak için çareler aramaya koyuldu. Pis halk, onun için tırnağın ucunu dahi feda etmene değmez. Biri diğerini ispiyonluyor. Halkı adam edecek tek şeyin kırbaç olduğunu söylemekle Yango amca hiç de haksız değildi. Miskinliklerinin nedenini görecek gözleri yok mu bu insanların? Peşlerinden koşup gerçeği zorla kafalarına sokmanın gereği var mı? Bunlar da ilk fırsatta tıpkı Yuda'nın İsa'ya yaptığı gibi sana ihanet etsinler. Bu soylu davranışlara boş versene sen. Sen bir güzel işine çıkarına bak, işte bu kadar. Böyle konuştuğunu duyduğunda Zisis önce hıncını alabilmesi için onun konuşmasını bitirmesini bekliyor. Sonra da bir türlü anlamak istemeyen dik kafalı bir çocuğa yapılacağı gibi sabırla onunla uğraşıyordu. Bizim bu zamanlarda Stefo, gerçeği bulabilmen için biraz da kaşif olman gerekiyor. Ve gerçeği kabul ettirebilmen için de Herkül olman gerek. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki insanların sarsılmalarına ve olup bitenleri anlamalarına neden oluyorlar. Ve neden biliyor musun? Çünkü insanlar o sıralarda gerçeğin ta kendisini yaşamaktalar. Burada ne senin ne de benim uydurduğum ütopya veya hayaller söz konusu değildir. Zisis insanın çok defa istediğin şekli verebileceğin bir çamur olmadığını söylüyordu. İşlenmesi çok zor olan bir madendir. Sana güvenmesini istiyorsan sabrın olması lazım. Ve ayrıca kendi hayatında kumar oynayarak önde, hep önde yürümen lazım. 8. Trifon'un yüksek tahsil için Heidelberg'e gitmeden önce Psiko'da büyük bir veda balosu vermeyi kararlaştırmış olduğu haberi Hermione teyzeyi küçük bir çocuk gibi sevindiriyordu. Davetliler arasında iyi bir çocukun hoşuma gidebileceği umudu, doktorunun mutlak istirahat etmesi hususundaki tavsiyelerini unutturdu. Yataktan kalkıp beni en iyi bir terziye götürdü. Dans edecek ve damat adayını seçecek olan kendisiymiş gibi gözleri parlıyordu. Bana incecik müstin bir elbiseyle dore ayakkabı ve altın kolye aldı. Saatlerce bana hayranlıkla bakıyor, etrafıma dolanıyor, saçlarıma şekil veriyordu. Biraz da esans sür, kemerini biraz indir, çiçeğin biraz yukarıda olsun, dudaklarına da ruj sür. Dans ederken de ayaklarına dolanmaması için uzun elbiseni hafifçe kaldır. İşte böyle, zarafette. Ve dikkat et ki bir genç kız için çok sıkıcı olan o senin felsefelerine veya ciddi konularına başlama. Ben öyle duruyor ama karşı da gelmiyordum. Yalnız onunla biraz şakalaşıyor, gene gözüne hangi damat adayını kestirip de tüm bu hazırlıkları yapmış olduğunu soruyordum. Alay et benimle. Ne var ki ben senin mutluluğundan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Senin evlenip ev kurmanı görmeyi, rahat olduğunu bilmeyi isterim. Sonra da rahatça gözlerimi kapayayım. Merdivenlere inip çıkıyor, ahçı ve garsonlara talimatını vermek üzere koşuşuyor, bahçeye renkli ışıklar yerleştiren elektrikçiyle ilgileniyordu. Sonra da Trifon'a yöneliyordu. İyi ki sen geldin de çocuğum, evimiz canlandı. Yoksa kitaplarıyla Aliki'ye ve de iş girişimleriyle amcana kalsa? Aman efendim, lütfen beni rahatsız etmeyin, havasından başka bir şey duyulmaz. Trifon kendinden memnun bir eda ile gülümsüyor ve önünden geçtiği her aynada hazla kendisini seyrediyordu. Bir ara teyzesine döndü. Hermione teyze, akşama doğru siz bir ara hissettirmeden ihtiyar Sincanoğlu'yu da beraberinize alarak ortadan çekilin de gençliğe yer açılsın. Biraz sonra sanki moda dergilerinden çıkmışçasına göz alıcı elbise ve takılı genç kızlarla en ufak bir kırışıklığı olmayan delikanlıları getiren hususi otomobiller birbirinin ardına sökün etmeye başladı. Keyif ve umursamazlıkla gülüyor, konuşuyor, dans ediyor ve yiyorlardı. Lolis Haridis, Yango amcaya değerini kanıtlamaya çalışıyordu. Onu yalnızken kıstırmak istiyordu. İşler nasıl Kyrios Sincanoğlu? Eh Allah'a bin şükür, iyi diyelim de bundan kötüsü olmasın. Yango amca kendisinden ödünç para istenmesini önlemek amacıyla takındığı o her zamanki zavallılık ifadesini taşıyordu. Şimdi her şey çok iyi gidiyor. Yeni rejimimize güven duymanız gerek. Başka ne yapıyoruz ki? Hükümetlerin hiçbir zaman olumlu bir programı yapıp onu gerçekleştirebilecek vakti olmadan birbiri ardına göçüp gitmeleri rezilliğinin ve kaypaklığının bitmesi zamanı çoktan gelmişti. Politika beni pek ilgilendirmez, bilirsin sen. Ne var ki tüm bunlar bizim işlerimizi de olumsuz etkiliyordu. Ben de bütün küçük Asyalılar gibi Venizelos ve demokrasiye hayrandım ama canları cehenneme. Artık o zamanlarda yaşamakta olduğumuz tüm o kötü yıllar geçti artık. 20 yıl içinde 19 ihtilal ve askeri darbe. Düşünebilir misin? Lolis bir zafer edası ile cevabı yapıştırdı. Parlamenter sistem hakkında size ne söylediğimi hatırlıyor musunuz? Çürüdü, bir işe yaramaz oldu. Havalarda uçuşan İngiliz ve Fransızların o laf ola beri gele demokratik idealleri hususunda dediklerinin zamanı geçti artık. Hiç olmazsa Hitler Almanyası bize iyi bir disiplin ve çeki düzen örneğini vermekte. Yango amca Lulis'i memnuniyet ve saygı dolu bir bakışla süzdü. Gerçekten de bu genç adam kendi desteğini hak etmekteydi. Ama yine de herkes gibi Lolis Haridis'in de Yango Sincanoğlu'nun kasasını açıp yeni rejimi gelişigüzel ve durmadan beslemeye niyeti olmadığını bilmesi lazımdı. Dikkatli ve akıllı olmak gerek, şimdi bile. Lolis sinirlendiğinin farkındaydı. Hiç olmazsa bu yaşlı herife haddini bildirmek istiyordu. Ama ona muhtaç olduğu için kendini tuttu. Ancak belli belirsiz alaylı bir ifadeyle cevabını vermekten de geri kalmadı. Ne yapalım Kyrios Yango? Sizin de çoğunu saklayabilmeniz için bir iki ufak özveride bulunmanız gerekecek. Başka türlü olmaz ki, her isteğimiz olmaz ki. Lolis daha delik ayakkabılarla dolaşıp yardımlarını dilendiği yıllarda Sincanoğluların önünde defalarca küçük düşmüştü. Esasında onlardan nefret ediyordu ama şimdi işler değişmişti. Şimdi kendisi yükselmeye, cebinde para bulundurmaya, ellerinde yetki tutmaya başlamıştı. Komşuları kendisinden korkuyor ve onu saygıyla selamlıyorlardı. Tek bir sözüyle artık onları mahvedebilirdi. Yarın Sincanoğulları da kendisinden titreyecekti. Neden olmasın? Bir kız grubu ile Trifon onlara yaklaştı. Lolis'i çekip hep beraber dansa katıldılar. O gece gerçekten herkes eğleniyordu. Bahçede çiftler uzaklaşıyor ve gülüşmeleri duyuluyordu. Hermione teyze bana yaklaştı. Kimse hoşuna gitmiyor mu? Hiç kimse mi? Bak ne çok yakışıklı ve de güzel delikanlı buraya toplandı. Git de dans et, seç birini artık. Nasıl da gülüp zıpladığımı görmediniz mi? Gördüm, buradaki herkesin ve her şeyin zıttına gidercesine dudağının oynadığını gördüm. Ama ne yaparsın ki Alikiciğim, budur senin dünyan. Onu sevmen, onu anlaman gerek. Yıllar geçiyor ve gözlerimi kapamadan önce senin evlenmen gerek. Dönüp kendisine baktım, yüzü solgun, gözleri çukurlarına kaçmış ve fersizdi. Kendimi pek o kadar da iyi hissetmiyorum. Bilmiyorum, gene kalbim damlalarımı aldım ama pek de yaramadı. Yoruldunuz, yatağınıza istirahate çekilsenize. Yatağıma gideceğim, evet gideceğim ama ancak senin benim peşimden gelmeyeceğine, burada kalacağına, eğleneceğine ve dans edeceğine söz vermenden sonra gideceğim. Kelimeler güçlükle ağzından çıkıyordu. Nefes darlığı tutmuştu. Koluna girip odasına götürdüm. Soyunamadı bile. Alnına soğuk bir ter kaplarken yatağına yığıldı. Başım dönüyor diye mırıldandı. Yango amcayı çağırdım. Doktora telefon ettik. Ancak teyzem gitgide fenalaşıyordu. Elinden tutuyordum. Doktor geldi ve iğne yaptı. Biraz kendine gelip gözlerini açtığında bana gülümsedi ve güçlükle duyulan bir sesle mırıldandı. Dans etmeye git. Hermione teyze sabahın beşinde son nefesini verdi. Ev hala meze tabakları ve şarap bardakları ile doluydu. Kira ise bir taraftan etrafı topluyor, diğer taraftan da pencereleri örtüyordu. Eğlenceden mateme geçiş çok zordu. Yoğun bir umutsuzluk batağına saplanmakta olduğumu hissediyordum. Hermione teyzemi böylesine gerçek sevdiğimi bilmiyordum. Aklım tıpkı vücudum gibi uyuşmuştu. Ayaklarımın altından toprak kayıyor ve kendimi boşlukta hissediyordum. Bana canlı olduğumu inandıran tek şey, dünyanın tüm soğuk algınlıkları beni yakalamışçasına duymakta olduğum ağrılardı. Çiçeklenmesine uygun bir zemin bulamadan gidip yiten bir hayat daha. Ruhsuz, tatsız çevresi ve de dar kafalı peşin hükümleri onu kurutmuştu. Ben ise neyi verebilmiştim ki? Hep karşı geliyordum. Ama belki kendisi de bir inkarın ta kendisiydi. Onu yargılamayı hiç istemiyordum. Olumsuzlukları görmemeyi ve hep iyi tarafları düşünmeyi istiyordum. Bana sürekli olarak dırdırlanmasının nedeni de gene bana karşı duyduğu sevgiden başka bir şey değildi. Ev kurmam diye tutturmaları, okumam ve yüksek tahsile devam etmemem hususunda ısrarları hep sevgiden, şefkatten, ilgiden kaynaklanıyordu. Zavallı Yango amca da ölüm yıkımının önünde duygusallaşmıştı. Para konusundaki miskinliklerini unutup teyzeme mermerden ev kadar kocaman bir mezar yapılmasını istedi. Acı duyuyordum, gerçekten acı duyuyor ve çantalarında veya ceplerinde sürdüğü parfümü taşıyan bir mendil, alışverişe ait bir not, bir tramvay bileti gibi kendisine ait herhangi bir şey bulduğumda ızdırap çekiyor ve ağlıyordum. Ve bir gün bana miras olarak bırakmış olduğu altın, para, tahvil, banka defterleri gibi şeyleri karıştırdığımda kendisine karşı hep beslememi istediği saf ve içtenlikli sevgiyi körletmişim gibi bir suçluluk duydum. O zaman da nefret ettiğim diğer menfaatçı grubuna benzememem için tüm bu servetten nasıl kurtulabileceğimi düşündüm. Aylarca matemimin ağırlığı altında ezilmiş olarak ve herhangi bir karşı koyma isteği duymadan evimde kapalı kaldım. Sonunda bir gün Niovi patladı. Bu yaptığının hastaca ve saçma olduğunu biliyor musun? Sanki dünyada senin için o çok değerli acıdan başka bir şey yokmuş gibi. Neden kollarını ve kanatlarını katlamış oturuyorsun? Bende tuhaf bir şey oluyor. Hermione teyzeyi kaybettikten sonra onun benim için neden değerli olduğunu anladım. Sanki evimin çatısı uçup gitmiş. Saçmalama, zorla zayıf kişilik rolünü oynamaya çalışıyorsun. Bana bunu öğrettiler. Sana bunu öğretmişlerse unut, bir şeylerle uğraş, bir şeyler yapmaya bak. Tüm hayatınca seyirci kalamazsın. Senden beklentilerimiz var. Sen entelektüel bir sermayesin. İstemeden güldüm. Ben mi entelektüel sermayeyim? Yapma yahu. Esasında ne olduğumu dahi bilmiyorum. Büyük laflar edip küçük işler yapmaktan başka bir marifetim yok. Saçmalıyorsun, hepsi bu. Hem utandım hem de sevindim. Gerçekten Niovi'nin bu azarlamaları benim için çok iyi oldu. Neden zavallılığımı besleyecekmişim? Kedilerin bir kenarda dururken bir anda fırlayıp kendilerini çatıda bulmalarına hep hayrandım. Benim de aynısını yapmam gerekti. Bir anda bugünkü durumumdan fırlayıp sıyrılmam. Ilık sonbahar akşamüstüsünün tadına varmamız için beni terasa sürükledi. Önümüzdeki koca bahçe, yeşil çimen, ortanca ve güllerle süslenmiş öbekleriyle çok güzeldi. Kendilerini pastırma yazına kaptırmış yaseminler mis gibi kokuyordu. Karşımızdaki İmit dostağı, güneş batışının göndermekte olduğu pembe yankıların süslediği mor bir duman ile çıplaklığını örtmekteydi. Niovi derin derin nefes aldı. Ne güzel, İno buralarda olsaydı hemen bir tabloyu çiziştirirdi. Ve tabloların kendilerinden çok tablo isimlerinde başarılı olduğu için de tablosuna yanlış anlaşılmış akşamüstü ismini verirdi. Neden yanlış anlaşılmış akşamüstü olsun? Omuz silkti. Ne bileyim ben, belki de koskoca şairlerin bu saatlere hüzün vakti ismini taktıkları için. Halbuki olsa olsa mutluluk vakti demeleri gerek. Bir gün batıyor ve diğer bir günün umudu doğuyor. Bu son kelimelerini eski usul bir söylev verircesine alaylı bir şekilde söyledi ve sonra da dans ediyormuş gibi topuklarının üzerinde dönmeye başladı. Terasta kahve içmemizi isteyip istemediğini sordum. Ne, bu cennet gibi yerde mi? Sorulur mu be? Hem de meyvalı kekin varsa da. Biliyorsun, özellikle tatlılara yönelik sürekli bir açlık hissim var. Kira Harris'in daima kekler, pastalar, çeşitli bisküvilerle doldurmayı ihmal etmediği tekerlekli bir masacığın oda hizmetçisince büyük bir özenle terasa getirildiğini görünce de şakadan gözlerini kırpıştırmaya ve dudaklarını şaplatmaya başladı. Neler görüyorum, neler! Ulan galiba zenginlerin hayatları pek de fena değil. Şayet sevgili kız kardeşciğim, senin bana hep böyle İngilizvari five o'clock'lar sunmaya niyetin varsa ben tüm ikindilerimi burada geçiririm. 2 hafta hiç gözükmedi ve bir sabah beni görmeye geldiğinde keyifsiz, düşünceli ve aceleciydi. Zisiz ile başım dertte, onu aramaktalar, o da saklanıyor. Kesinlikle pişman olmadığını ve kafasını uğraştıran şeyin duygusallık olmayıp halli gereken birçok sorunun olduğunu göstermeye özellikle çabalıyordu. Matbaalara, evlere, paraya gereksinimimiz var. Şayet Aliki bize yardım edebilseydin harika olacaktı. Düşün biraz. Tüm o geceyi bir karar verebilmek için uykusuz geçirdim. 9. Harp çıkacak mı, ne dersiniz? Harp mi? Harp. Evet, harp. Kim söylüyor? Söylentiler, propagandalar. Bununla beraber Habeşistan, İspanya, Çekoslovakya, Münih. Danzig, yaşam sahası, gizli siyaset. Olaylar apaçık. Bunlar da kendiliğinden oluşmuş değiller ki. Onları çıkartanlar var. Biz payımızı kan ve gözyaşıyla ödedik. Korkmayın, Yunanistan'ın en güçlü kalkanı Akropol'dür, Partenon'dur. Evet, doğru, Avrupa'nın kalkanının Chamberlain'ın şemsiyesi olduğu kadar. Bütün savaşlar hep böyle başlar. Görüşmeler, söylentiler, söylenceler, masallarla ve de silahlanmalarla. Küçük dozda uyuşturucular ve hemen sonra vatan için, millet için, inanç için şeklindeki uyarıcılar. Anlaşılmamış, değerlendirilmemiş kutsal bir hak. Artık savaş öncesi notalar şart değil. Harp zaten çok önceden bize haberini yolladı. Geleceğim, geliyorum. Geldi. Uyarı düdükleri çaldı. Radyolarda aşk şarkıları kesildi. Marşlar başladı. Dikkat, dikkat. Bugün 1 Eylül 1939'da ve sabahın 6'sında Luftwaffe'nin güçlü desteği altındaki Alman ordusunun motorlu ve zırhlı birlikleri dört yandan Polonya'ya girmişlerdir. Bugün saatte motorlu Alman birlikleri Belçika'ya girmişlerdir. Bugün saatte motorlu Alman birlikleri Fransa'ya, oraya, buraya, oraya, buraya, oraya girmişlerdir. Yeni düzenin postalları Avrupa'nın sınırlarını süratle aşmaktalar. Kraç, kuruç, kraç, kuruç. Bugün 28 Ekim 1940'da güçlü İtalyan kuvvetleri Arnavutluk'tan saldırarak Yunanistan'a girmeye yeltenmişlerdir. Bugün 6 Nisan 1941'de motorlu Alman kuvvetleri Yunanistan'a girmişlerdir. Harp, harp, vedalaşın işlerinizle, karılarınızla, harp. Işıklar, ocaklar, gözler sönüyor. Kandan uçsuz bucaksız bir çizgi. Binlerce yıldır ki hep yürüyoruz. Yalın ayak taşlı bayırlarda yürüyoruz. Varmayı özledik, varmayı. Evet, evet ama artık şimdi yalanlar bitti. Daha biz farkına varmadan harp bitecek ve artık bu sonuncu harp olacak. Artık bundan böyle hep hak, barış, demokrasi hüküm sürecek. Bir an önce yetişelim, yetişelim. Avrupa direnişin fişekliklerini dolanıyor. Ölüme ölüm. Asmalarda salkımlar sarkıyor. Kıpkırmızı, capcanlı, iç gıcıklayıcı üzümler. Yeni şarap mevsimi için bardaklarınızı hazırlayın. Artık o ilkel tarih öncesi devresi bitiyor. Ölüler de canlılara eşlik etmek üzere mezarlarından çıktılar. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Kitabın sonu. 17 Ocak 2009, sayfa 280.